Ayrım 22.
Onun özgüven dolu konuşmasını, son derece düzgün, güzel, seçkin davranış tarzını da gösteriş düşkünlüğü olarak yorumlamıştı. Ama buna rağmen Herzen'deki garip, neredeyse elle tutulur yetenek, düşünce parlaklığı ve hızı, polemikçi mizaç ve en önemlisi de sözlerinin yürekliliği, sıcaklığı Liza'yı büyülemişti. "Kavga şiirlerimdir," demişti Herzen. Bu güzel sözleri hiç unutmadı Liza. Hatta onlarda şarkılara özgü bir ses ahengi buluyordu. Herzen'in ve daha önce Brüksel'de tanıdığı insanların tıpkı gökyüzü, doğa, müzik gibi kusursuz, büyüleyici olduğu fikrine vardı. Ve bir gün insanlığın nasıl yaşaması gerektiğini gösterebilmek için bugünün vahşetini, acımasızlığını yok etmek için yaratılmışlardı. İşte bu insanlar cenneti yeryüzünde kuracaklar ve artık kötülüğe, acıya yer olmayacak diye yazmıştı Liza günlüğüne. Eğer onlar olmasaydı Dante'nin cehennemin kapısında söylediği "Ey buradan içeri giren, tüm umudunu geride bırak" sözü dünyanın üzerinde çınlayacaktı. 1853 Mayıs'ında Herzen'in kurduğu Özgür Rus Basım Evi'nin açılışı yapıldı. Basım evinin yöneticisi, Herzen'in ortağı ve dostu Polonyalı sığınmacı Ludwik Czernicki'ydi. Dizgiciler de Polonyalıydı ve aralarında Londra'ya sığınan Sigismund Krasowski de vardı. Aynı tarihlerde Polonyalı demokrat sığınmacıların gazetesinde şöyle bir yazı çıktı. Herzen, Rus halkının görevini kavradı. Onu yürekten kutluyoruz. Biz de kendi payımıza düşeni yapacağız. Nikolay'ın hükümetiyle hiçbir zaman işbirliği yapamayacağımızı, Rus halkıyla birlikte onun şeytani hükümetine karşı kardeşçe bir araya gelmeye ise her zaman hazır olduğumuzu göstermenin zamanı geldi. Liza Herzen'i sık sık ziyaret ediyordu. Herzen'in üç çocuğu, özellikle de 14 yaşındaki Alexander, Liza'yı çok sıcak karşılıyorlardı. Yalnız Herzen'e adeta tapan ve onu hiç istisnasız tüm ziyaretçilerinden kıskanan çocukların eğitmeni Malvida Meysenburg, Liza'ya karşı soğuk ve kuşkucu davranıyordu. Çağının tüm özgürlükçü fikirlerini destekleyen bu eğitimci Alman kadını, tıpkı Liza gibi sonradan yoksullaşan eski bir soylu ailenin kızıydı. Ve dolayısıyla yaşamını kazanmak için ders vermek, çeviri yapmak, çocuk bakmak zorundaydı. Demokratik harekete yakınlığı ve Herzen'in ailesiyle birlikte yaşaması sonucunda çeşitli ülkelerden çok sayıda başarılı insanla karşılaşma ve onları çok iyi tanıma olanağına kavuşmuştu. Bununla da çok gurur duyuyordu. Temmuz ayında Özgür Rus Basım Evi, Herzen tarafından yazılan "Öp Babanın Elini" başlıklı bir bildiri yayınladı. Liza, Tom amcanın kulübesini okumaya başladığı geceden bu yana hiç durmadan düşündüğü her şeyi bu beyannamede buldu. Herzen, toprak kölelerinin özgürlüklerine kavuşmalarını sağlayacak zorunlu koşulların olgunlaştığını yazmıştı. Kendisi de bir asilzade ve devrimci olduğu için özellikle orta halli asilzadelerin onun çağrısına yanıt vereceklerini düşünüyordu. O dönemde Rusya'daki yeni gücün, asilzade olmayan aydınlar, farkında olmadığından aristokrasiye sesleniyordu. Bağımsızlık, özgürlük ve son yüzyılın tüm düşünsel ideallerine ulaşma arzusu bizim çevremizde doğmuştur. Hem diğer halklar ve hem de bizzat Rus halkı nezdinde Rusya'ya saygınlık kazandıran özverili azınlık sizin aranızdan çıktı. Murabiyev, Pestel, Rile ve Beşdujev sizlerin saflarından geldi. Sizlerin arasından çıktı Puşkin ve Lermontov. Ve nihayet yabancı topraklarda da olsa Rus sözlerinin özgürce duyulabilmesi için yurdunu terk eden bizler de sizin bağrınızdan çıktık. Ancak yazısının sonraki satırlarında sanki asilzadelere bağladığı umutların boşa çıkacağını öngörmüşçesine Herzen cesurca uyarıyordu. Biz hala size inanıyoruz. İşte doğrudan zavallı kardeşlerimize neden hitap etmiyoruz? Kendilerinin bilmedikleri güçlerini hesaplamak, ulaşamadıkları olanakları onlara sağlamak, tahmin bile edemedikleri zaaflarınızı onlara açıklamak ve de onlara şunu söyleyebilmek için. Hadi kardeşler, baltalara sarılmanın zamanı geldi. Bu, köleliğin çağı değil, sarayda hizmet etmenin, angaryanın çağı değil, kutsal irade bu. Bir durun efendiler. Sırtınızda memnuniyetle keyif çattılar. Kızlarınızı memnuniyetle kirlettiler. İhtiyarların kaburgalarında memnuniyetle sopa kırdılar. Hadi bakalım. Çocuklar, saman saman götürün efendilerin evlerine. Paşa evlatları varsın, son bir kez daha ısınsın. Liza bir sabah Times gazetesinde okuduğu iki cinayet haberiyle sarsıldı. Cinayetleri Fransız sığınmacı işçi Barthélemy işlemişti. Liza bu adamla Herzen'in evinde karşılaşmıştı ve onun çekici, hafif çiçek bozuğu, esmer, keskin hatlı yüzü ve hummalı bir şekilde parlayan gözleri, inatçı, karamsar bakışları aklında kalmıştı. Barthélemy, Letru Rolli'nin yakın arkadaşlarından yaman avare ve yorulmak bilmeyen duellocu, sığınmacı Courney'i duelloda öldüreli henüz 2 yıl olmuştu. O zaman 2 aylık hapis cezasıyla kurtulabilmişti. Bu sefer Barthélemy gürültülü bir kavgadan sonra birlikte karışık işler çevirdiği soda fabrikasının sahibini öldürmüştü. Sevgilisiyle fabrikatörün evine gitmiş. Oradan Hollanda'ya, ardından da arkadaşlarına anlattığına göre 3. Napolyon'u öldürmek üzere Paris'e gitmeyi planlıyormuş. Ancak tabancasını imparatora değil, ilk önce fabrikatörün kafasına, sonra da kendisine engel olmaya çalışan ilk polise boşaltmış. İkisini de öldürmüş. İngiltere'de her yıl azımsanmayacak sayıda insan faytonların, omnibüslerin, trenlerin altında kalarak can veriyor. Her gün kocaman siyah cenaze arabaları, mezarlıklara, İngiliz, Hollanda, Belçika çiçeklerinden örülmüş çelenkler ve her tarafı kapatılmış cenazeler taşıyor. Yaşayanlar bu düzenli tasfiyeye karşı tamamen ilgisizlerdi. Times, küçük puntolarla yıllık gelirleri 10 bin sterlinden az olmayıp doğal yoldan ölenlerin isim ve adreslerini yayınlıyordu. Dikkat çekici manşetler altında ise kısa spotlarla kazalarda ya da dikkatsizlik sonucu ölenlerden söz ediliyordu. Bu son ölüm duyurularının bir kıymeti yoktu ve 24 sayfalık saygın gazetelerin bir sayfasında yer alan sanayici ve borsacıların ilanları da her zaman onları önemli kılmaya yetmiyordu. Okuyucular kaza istatistiklerine şöyle bir göz atıp hızla geçiyorlar. Ama buna karşılık Anglo-Sakson adaletinin gözü bağlı tanrıçasına bir insanı kurban vermeyi vaat eden yargılama günlerinde Londra'nın eski Roma'dan hiçbir farkı kalmıyordu. Ana cadde ve sokaklarda onlarca, yüzlerce gazete satışını garanti eden sansasyonel manşetler merak kışkırtıcı şekilde duyuruluyordu. Barthélemy itiraf etti. Barthélemy'nin tüyler ürpertici cinayeti. Barthélemy nasıl öldürdü? Noktalar ve yarım bırakılmış sözler okuyucuların merakını kamçılamak amacı taşıyordu. Gazeteler sansasyonel haberlerin olduğu günlerde tıraş patlaması yapıyordu. O anda dava henüz sonuçlanmamış, yargıçlar bir hükme varmamış olabilir. Ama gazete yazıları, manşetler ve muhabirlerin uydurmalarına bakılırsa sanığa bir ceza biçilmiştir bile. Tarafsız olması gereken jüri üyelerinin kanaatlerini, sanığın son sözleri ya da avukatların başarılı savunması değil, gazetelerin sokak çığırtkanlıkları belirler. Kimi hukukçuların bu İngiliz usulü lince, bulvar basınının kışkırtmalarına karşı çıkma çabaları sonuçsuz kalıyordu. Bulvar basını birinci sayfa manşeti için daha iyi bir kaynak bulma istek ve niyetinden yoksundu. Nasıl eski çağlarda insanlar az sonra arenayı kükreyişleriyle sarsarak mahkumu parçalayacak olan parmaklıklar ardındaki yırtıcı hayvanların nefeslerini hissetmeye çalışıyorduysa, İngilizler de aynı şekilde dizilmiş harflerin parmaklıkları arasından bakıyorlardı. Spor bahisleri terbiye ile elde edilen soğukkanlılığı alt ediyordu. Bazıları geleneksel, saygın idam sehpasını öneriyor, bazıları ise gürültü koparan bir beraati savunuyordu. Evlerin köşe başlarına, kapıların önüne ölüm bahis düzeneği kurmayı sadece ön yargılar engelliyor. Mahkum edilecek mi, edilmeyecek mi? Bu soruyu akıllara getiren acıma ya da adaletin yerini bulması isteği değildi kesinlikle. sadece bilmeceyi çözme isteği, sonucu tatmin arzusuydu. İngiltere'de parlamento seçimleri bile mutlaka iflas ettirici bir oyuna dönüşür. Kim çoğunlukta olacak, hangi parti kazanacak? Paralar yatırılır, sorumlular bilgi toplar. Büyük Britanya'nın ulusal bayram günlerindeki gibi insanlar, gazete büroları ve oy sayma merkezlerinin çevresinde birikir. Klerkler, tezgahtarlarda özverili bir edayla soyluların akılsızlığına ve borsacıların kumarbazlığına uyarlar. Parlamento seçimleri sırasında hali vakti yerinde olan her aile, rantiye semtlerindeki her sokak, ünlü ve ünsüz herkes bu salgın hastalığa aklını yitirmişçesine spekülasyon yapmak yakalanmıştır. 300 mebuslu Torilerin çoğunluğuna yatırıyorum. Yatırıyorum, yatırıyorum. Barthelemy'nin yargılanmasının son günlerinde gazete okuyucularının gerginliği had safhaya varmıştı. Duyguları horoz dövüşü seyircilerininkinden farksızdı. Sanığın geçmişi ve bütün yaşamı İngiliz gazete okuyucularına son derece eğlendirici bir şekilde sunulmuştu. Barthelemy, eli yüzü düzgün biriymiş ve daha 50'sinde bile değilmiş. Bir zamanlar bir polis öldürmüş, ardından da eski deniz asteğmeni Courtney'i düelloda vurmuş. Barikatlarda savaşmış, Belle Isle hapishanesinden kaçmış. 12 jüri üyesi, ahşap parmaklıklarla çevrili bölümlerinde oturmuş, gizemli bir şekilde susuyorlardı. Tamamı küçük tüccar ya da iş adamıydı. Verecekleri kararı hiç kimse önceden tahmin edemiyordu. Yurttaşlık görevi sırasıyla bu 12 erkeği tek düze günlerinden çekip almıştı ve bu sorunun çözümünü bulmalarını istemişti. Barthelemy suçunu inkar etmiyordu ama cinayet nedenlerini açıklamayı reddetmişti. Tarafların savunmasını dinleyen hakim melankolik bir edayla cübbesinin üzerindeki tozları üflüyordu. Soylu sınıfının Oxford'undan mezun, parlak bir laf cambazı savcı ise sanığın üzerine ifşaatlarla dolu iddianın kaldırım taşlarını acımasızca fırlatıyordu. Muhabirler idam cezasının ve ona ön gelen karlı koşuşturmacanın kokusunu almışlardı. Onlara göre idam kararı davanın en güzel sonuçlanma şekliydi. Ufukta sayısız röportajlar, sansasyonel ifşaatlar, duygusal yaşam kesitleri görünüyor. Rahip, mahkumun histeri krizine kapılmasına neden oluyor. Başbakan bağışlamayı reddedecek, mahkum itiraflarını yazacak ve bilinçsiz bir halde hümanist bir şekilde asılacak. Buradaki hümanizm darağacı, ilminin çok kaliteli olduğu anlamına gelmekte. Barthelemy tüm İngiltere'nin ilgisini çekmeyi başardı. Ceza mahkemesinin mütevazi görünüşlü taş binası milyonların gözlerini üzerine çekti. Liza kararın açıklanacağı gün mahkemeye gitmeye karar verdi. Kocaman kirli binada yanlışlıkla medeni hukuk davalarının görüldüğü salona girdi önce. Mahkemenin üç hakimi insanlarda korku ve saygı uyandırmak için geniş siyah cübbelerle sarmalanmışlardı. Yüzleri yaşlı kadınlar gibi kırış kırış siyah peruklu hakimler Liza'ya geri ve vahşi ortaçağ İngiliz kanunlarının simgesi gibi geldi. Küt burunlu yüzleriyle gri fare gözlerini hakimlerin üzerine diken yazıcılar onlara yaltaklanarak bakıyorlardı. Adliye yazıcıları, Kraliçe Victoria'nın paralı muhafızları ya da İngiliz polisi gibi değişik türde insanlardı. Son iki meslek için temel, bazen de tek koşul, boy, poz ve fiziksel güç ise adliyede de iki büklüm olmuş raşitik memurlar ile mesleki hastalıkların bir dizi fiziksel psikolojik göstergelerine genetik yolla sahip olmuş adliye memurlarının oğulları için bir tür barınaktı. Ses geçirmez adliye duvarları, kilisenin gotik tarzının ustaca taklidiydi. Şövalye kılıçlarının, feodal beylerin kalelerine çarpıp geri dönmesi gibi sokak gürültüsü bu duvarları aşıp içeri giremiyordu. Bu ortaçağ çatısının altında avukat ve hakimlerin mırıltıları dünyayı birkaç yüzyıl gençleştiriyordu sanki. Siyah silindirini sıranın altına koymuş olan saygın davacı Burcuva, Lisa'nın gözünde aniden kısa pantolon ve parlak kaftan giymiş zengin bir tüccara dönüşüyordu. Burjuva'nın deri kostüm üzerine gri keten önlük takmış kalfası da buradaydı. Ama Lisa onu da bambaşka bir kıyafetle görüyordu. Gri bir setre ve tütün rengi pantolonla. Onların yerini en büyük mirasçı sıfatıyla konuşan geçkin, evde kalmış kızarık burunlu bir kız aldı. Halasının evini ve tüm mal varlığını kedisine bağışlayarak dolaylı olarak kendisine bırakmış olduğunu kanıtlamak için çırpınıyordu. "Ben kedilere bayılırım," diye fısıltıyordu. Adeta miyavlarcasına ölen kadının yeğeni. Saygın centilmenlerin daha önce duydukları gibi yeğeni sık sık yanlış davranışlar sergileyerek rahmetliyi üzmüştür. Ve saygın centilmenler acaba rahmetlinin mal varlığını sırf yeğenine bırakmamak için kedisine bıraktığını düşünmüyorlar mı? Diye soruyordu meslektaşlarına mahkemenin üç hakiminden biri. Kız trajik bir ifadeyle ellerini savurmaya başladı ve sözü kendi avukatına vermeyi güçlükle kabul etti. Avukatın can sıkıcı konuşması salonda İngiltere'nin çiseleyen yağmuru kadar etki gösteriyordu ancak. İngiltere'de kedilerin cadı ve büyücü sayılarak yakıldığı çağ gerilerde kalmıştı. Bunun en büyük kanıtı sıklıkla onlara mal varlıklarının miras bırakılması, öte yandan da kedi mezarlığında mezar taşları üzerinde yer alan fotoğraflar ve anıtlardı. Tüm bunlarla kedilere duyulan sevgi dile getirilmiş oluyordu. Lisa salondan çıktı. Üst sınıfın temsilcileri olan avukatlar ince beyaz kaküllerini kibirli kibirli sarsarak soğuk koridorlarda yarışırcasına koşuşturuyorlardı. Mahkemelere girme hakkından yoksun olmakla birlikte çoğunlukla davaların sonucunu belirleyenler ise statü bakımından üst sınıf temsilcisi meslektaşlarından daha alt seviyedeydiler. Birçok haktan yoksun olan ikinci sınıf bu avukatlar soruşturmayı yürütüyor, iddia ya da savunma için kanıtlar araştırıyor, düşmanı ustaca yoklayıp zayıf yerlerini buluyorlardı. Gidişatı belirleyen işin nehli bu adamlar nihai hesaplaşma sahnesinde yer alamıyorlardı. Onların yerine avukatlar ve savcılar söz düellosu için kılıçlarını çekiyorlardı. Sorumlulukları avukatlar ve onların yardımcıları arasında paylaştırmak, rüşveti önlemek, şikelerin önüne geçmek amacıyla uygulanan başarısızlığa mahkum kurnazlıklardan biri, İşgüzar bir Anglo-Sakson Süleymanı tarafından keşfedilen ve ezelden beri geçerli bir uygulamaydı. İngiliz ceza hukuku mevzuatında reşit olmayanlar için fiziksel cezalar öngören kanun hala yerini koruyordu. Uslanmaz oğlundan şikayetçi bir baba 17 yaşındaki delikanlının kırbaçla dövülmesine neden olmuştu. İtaatsiz oğul, ortaçağ zihniyetli kişiler tarafından belirlenen kurallar uyarınca kırbaçlanmıştı. Lisa, Barthelemy'nin yargılandığı kocaman salona girdi. Sanık oldukça sakin görünüyordu ve sadece sakalı uzamış yüzündeki koyu mavi gözlerinde hoşgörüsüz bir alev yanıyordu. "Siz asılmak suretiyle idam edileceksiniz. Tanrı sizi bağışlasın," diye okudu son kararı hakim. Rahatladığını gösteren bir jestle tozlu beyaz peruğu kafasından indirdi ve kendini yavaşça koltuğa bıraktı. Lisa hızla çarpan kalbini eliyle bastırarak hava alabilmek için kendini dışarı attı. Nefes nefese kalmıştı. Garip, ruh hastası olduğu açıkça görülen adamın akıbeti. Ne kadar trajik, kanlı bir akılsızlık diye düşünüyordu Lisa. Brutus olmak istiyordu ama bir katil iki insanın hayatını anlamsızca söndüren toplum için zararlı bir canavar olarak ölecek. Tüyleri ürperdi. Kürküne sarıldı. Yanından geçen arabayı durdurarak evine gitti. Ama orada da sakinleşemedi. Lisa sönen şöminenin önünde ağır ve üzüntülü düşüncelere dalarak bütün geceyi uyumadan geçirdi. Her idamın infazında olduğu gibi bu sabah da şafak sökerken hapishane kapılarının önünde binlerce insan birikmişti. kürk mantolu ya da yırtık pırtık eski ceketler giymiş kadınlar, restoranlardan çıkıp doğrudan buraya gelen fıraklı erkekler, fabrikalara giden işçiler. Duvarın ötesinde sükunetle bir insanı asıyorlardı ve kalabalık gözlerini kerpiç duvara dikmiş sessizce duruyordu. Bartolome yiğitçe ölüme gidiyordu. Sevdiği kızın saçından bir tutam istedi ve cellat kendisine yaklaştığında onu avucunda sıktı. İnfaz anında saat 8:30'da erkekler keplerini, silindirlerini, kalpaklarını ve şapkalarını başlarından indirdiler. Kısa bir süre sonra kilit gıcırdadı ve dış kapının eşiğinde bir polis göründü. Kasketini gözlerine kadar indirmişti. Dolayısıyla sadece siperliği ve sivri çenesi görünüyordu. Koyu renk ahşap kapıya beyaz bir kağıt tutturdu. Kağıtta Bartolome'nin idam kararının en insancıl şekilde uygulandığı oldukça kibar birkaç sözcükle ifade edilmişti. Saat 8:45'te hapishanenin önü ıssızlaştı. Merakları tatmin olan seyirciler gündelik işlerine döndüler. Hapishane duvarları önünde infazı izleyememiş olanlar, muhabirlerin gazetelerde yazdıkları ayrıntılardan zevkle bardaklarına kan dolduruyorlardı. Hakim ve savcı artık kim bilir kaçıncı kez kiliseyi ziyaret etti. İnsan, Tanrı tarafından yaratılmıştır ve ona aittir. Dinsel inançları ne olursa olsun, ister Katolik, ister İngiliz devlet kilisesi yandaşı, her Britanyalı beşikten mezara dek bu bilge söze göre hareket etmek zorundadır. Çünkü İngiliz mahkemeleri de bu cümleye göre hareket eder. Bartolome ile birlikte bir kişi daha asılmış oldu. İngiltere'de intihar eden kişiye başkasının malına tecavüz etmiş biri olarak bakılır. Çünkü onun yaşamı kendisine ait değildir. İntihar amacıyla kendilerini sulara bırakan, suya düşmeleri mantıklı bulunmayan, silahlı intihar girişiminde bulunan insanlar bir şekilde kurtulduklarında onları büyük acılar bekliyordu. Tarifsiz bir acımasızlıkla yargılanmak ve çoğu durumda tekrar öldürülmek üzere kurtarılıyordu bu zavallılar. Bu tür kişiler, katil, kendi kendilerinin katilleri olarak görülür ve bağışlanmaz bir suç işlemişçesine yargılanırlar. Çaresizliğe kapılan, yaşama isteğini ve gücünü yitiren kişilerin acısını paylaşma duygusu bu ülkeye yabancıydı. İntihar girişimi en iyi olasılıkla bir akılsızlık belirtisi sayılıyordu. İnsan vücudunun suyun derinliklerine batarkenki irkilişi ve su sesinden çok daha korkunçtu kıyıdan gelip geçenlerin alaylı kahkahaları. Bari daha sıcak havaları bekleseydin. Bu soğukta insanda ölme isteği olmaz. Belki de suni teneffüsle kurtaracak ve sonra da dar ağacında teselli edecekler. Delileri intihar paklar. Mahkeme de aynı düşüncedeydi. Tanrı sizi bağışlasın dedi hakim, ölüm kararını okuduktan sonra. Bartolome'nin idam edildiği gün Herzen'i ziyaret etti Liza. Genç kadın bezgin, karamsardı ve konuşma isteği yoktu. Ölüm cezasının infazı tıpkı savaş gibi havayı kızdırıyor, onu boğucu, ezici bir güç haline getiriyor. Ne hazin ve acı bir son, diye fısıldadı Liza. Küçük bir tüccarın ve rastlantı sonucu müdahale eden bir polisin katili olarak asıldı. Evet, Bartolome gerçek bir terörizm manyağıydı. Üçüncü Napolyon'u öldürmeyi düşünüyordu ve tüm yaşamını despotizmi değil, despotları yok etmeye adamıştı. Mantıksızlığı ve fanatik dar görüşlülüğü onu mahvetti. Çok yazık oldu. Barikatlarda cesurca çatışıyordu ve ustaca konuşabiliyordu. Dolayısıyla devrime çok daha yararlı olabilirdi. Onun konuşmasında çağdaş Fransız dilinin üç hastalığı yoktu. Devrimci jargon, hukuki ifadeler ve hasta bakıcılara özgü laubalilik. Alexander Ivanoviç biraz sustuktan sonra ardında koyu gri bir bulutun gözüktüğü pencereye yaklaşıp kalın dudaklarını büktü ve şöyle dedi. Bartolome yakalandığında davanın baştan kaybedilmiş olduğunu bilmesine rağmen kendisini parasız olarak savunacak bir avukat bulundu. Avukat mahkemeden sonra Bartolome'yi ziyaret etmiş. Tutuklu, teşekkür etmek için paltosunu vermiş. Ve bilin bakalım ne olmuş. Avukat da zaten bu paltoyu isteyecekmiş. Neden? Dedi şaşırmış olarak Liza. Anımsadığım kadarıyla Barthelemy'nin giysileri mütevazilikten de öte hırpaniydi. Evet, bir dinleyin, diye anlatmaya devam ediyordu Herzen. Tabii ki onu giymeyi düşünmüyorum, demiş mahkuma şu açık göz avukat. Ama bu palto artık benim tarafımdan satılmış bulunuyor. Üstelik oldukça uygun bir fiyata. Kime? Diye şaşırmış Barthelemy. Madame Tussaud'a. Onun garip galerisi için, diye yanıt vermiş. En ufak bir sıkılma bile duymadan hukukçu. Barthelemy sarsılmış. Kendisini dar ağacına götürdüklerinde paltosunu asla avukata vermemeleri için görevliye yalvarmış. Liza uzun süre Barthelemy'nin anlamsız ve utanç verici sonunu düşünmekten alamadı kendini. Sığınmacılara yardımlarla ilgilenerek, Herzen'in verdiği ufak tefek görevleri yerine getirerek ve günlük koşuşturmacalara gömülerek günlerini doldurmaya, yalnızlığını düşünmemeye çalışsa da yalnızlık duygusu gittikçe şiddetleniyordu.